Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da bir mülakatı aktaracağız değerli dinleyiciler. Merhum Hacı Gedikli abi ile yapılmış bir mülakatı aktaracağız. Mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Evet, yazının başlığı ise merhum Hacı Gedikli abi ile sağlığında yapılan sohbetten bütün iş kalpte. Hacı Gedikli abi denince gözümün önüne hep o fotoğraf gelir. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Ankara'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Külliyesi'nin inşaatında çalışan kardeşlerinin arasında molozların üstünde bir işçi başı gibiydi. Bastonuyla işaret ederek talimatlar veriyordu. Yavaş adımlarının arkasında kuvvetli bir irade vardı. Hizmet derdi olan bir insandı. Hizmete dair işlerde gözü kulağı hep açık, hep ilgiliydi. Yeter ki ikna olsun. Ankara civarındaki birçok eğitim kurumunun kurulmasına öncülük etti. Fakirlerle, gariplerle ilgilendi. Vakıflar kurdu. Ölçülerinde kaya gibi sağlamdı. Ankara'nın bu gönül mimarını 15 Eylül 2014 yılında Rabbine tevdi ettik. Allah rahmet eylesin. 13 Ekim 2007 tarihinde kendi evlerinde yaptığımız bu mülakatı kısaltarak sizlere takdim ediyoruz. İsterseniz sohbetimize, hayatınıza dair bilgilerle başlayalım. 1933 senesinde Karaman'ın İlistra, şimdiki adıyla Yolbaşı kazasında doğmuşum. Anne tarafım Mekke'den geliyor. Çocukluğumu Karaman'da dedem, babaannem ve üvey babaannemle geçirdim. Orta 2'de askeri ortaokula girdim. Sonra Kuleli Askeri Lisesi'nde okudum. 1955 senesinde de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldum. İlk tayinim Ankara'ya oldu. Ankara'dan sonra Kayseri, Diyarbakır, İzmir gibi memleketin muhtelif vilayetlerinde çalıştım. İzmir'deyken albay oldum ve İstihkam Okulu'nda öğretmenlik yaptım. 1983 yılında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri'ne tayinim çıktı. Bu arada manevi hizmet anlamında Kastamonu'ya gittim geldim. 1984 yılında Kemal abinin vefatı üzerine Ankara'ya hizmet görevi verdiler. Askerlik hayatımız talebelikle birlikte 38 sene kadar sürdü. Hava kuvvetlerindeyken 1983 yılında Umre'ye, İstihkam Okulu'ndayken 1980 yılında hacca gittim. Efendim, vazifeniz mani olmadı mı bu tür ibadete dair seyahatlere? Mani olmadı. O zaman bugünkü kadar sıkı değildi. Biz hacca gidiyoruz deyince bize, hayır izne çıkıyorum, iznimi de Suudi Arabistan'da kullanacağım diyeceksin dediler. Askeri vazifenizle birlikte manevi yola intisabınız var. Zorluklar oldu mu? Hiçbir sıkıntı görmedim. Hani insanın ismi çıkarsa 9'a, inmez 8'e derler ya, bizim ismimiz çalışkana çıkmıştı. Bize kimse dokunmazdı. Cuma'ya giderken arkadaşlara, ben Cuma'ya gidiyorum, size gidin diyemem kanunen ama kimse de benim Cuma'ya gitmeme mani oldu diyemez derdim. Namazınızı aşikar bir şekilde kılabiliyor muydunuz? Ben kılardım, herkes de bilirdi. Zaman bulamadığımda çıkar masanın üzerinde kılardım. Sıkıntılar 12 Eylül'den sonra başladı. 90'lardan sonra şiddetlendi. Bizim zamanımızda o kadar sıkı değildi. Fakiri aradıkları zaman bulurlardı. İcabında yerimizden ayrılmazdık. Komutan aradığı zaman seni bulursa görev yaptığına kani olur. Çünkü sıkıntıdadır. O da yüksek bir yerden emir almıştır. Size aktarması lazımdır ve sizi bulunca rahatlayacaktır. Dolayısıyla bizi her zaman bulabildikleri için sıkıntı çekmezdik. Askerlik mesleğinin size kazandırdığı şeyler olduğunu düşünüyor musunuz efendim? En başta çalışma disiplini kazandırdı. Muntazam bir hayat nizamı kazanıyorsunuz. Zor şartlara alışıyorsunuz. Dayanıklılığınız artıyor. Emre itaate alışıyorsunuz. O zaman dervişliğe uygun bir eğitim mi almış oluyorsunuz? Tabii teslimiyeti öğreniyorsunuz. Rahmetli Musa Efendimiz, kendisi de asker olan Ahmet Ertaş Bey'e, "Ahmet evladım, bu işi askerler iyi yapıyor," demiş. Tasavvufta en önemli husus teslimiyet değil midir? Teslimiyet, muhabbet ve gayret olmadan tasavvuf olur mu? Olmaz. Üç ayaklı bir sehpa düşünün. Bir ayağı eksik olursa devrilir. Üç ayak da yere sağlam basmalıdır. Yani hem teslimiyet, hem muhabbet, hem de gayret çok kuvvetli olacak. Bu üç olmadıktan sonra istediğin kadar rozet tak, bir şey ifade etmiyor. Yolumuz takımda değil, partide değil. Her şey kalbe nakş olacak. Gayretse iki şekilde olur. İlki manevi eğitim için çalışkan olacaksınız. İbadet, taat, zikir, fikir, gece hayatı, yani Hakk'a ibad. İkincisi ise Allah'ın kullarına hizmet. Hizmetin içine ise insanların maddi ihtiyaçlarını görmek de girer, emri bil maruf, insan eğitmek gibi manevi ihtiyaçlar da girer. Hava kuvvetlerinde görevliyken istihkam sınıfındaydık. İstihkam sınıfı hava kuvvetlerinin hizmet sınıfıdır. Havaalanlarının bütün işleri bize aittir. Meydanın işletmeye açılması, itfaiyesi, suyu, elektriği, kaloriferi, kanalizasyonu, yolları, pistin aydınlatılması, mesleğimiz de bizi hizmete alıştırdı. Resulullah Efendimiz, "Hacca gidecek deve 100 devede bir devedir," buyuruyorlar. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere %1 olmaya çalışmak lazımdır. Hizmet ehli az olur. Musa Efendimiz şöyle buyururdu: "Her mal hayra uygun değildir. Her ilim hayra uygun değildir. Her insan da hayra, hizmete uygun değildir." Herkes hizmet yapamaz. Kimisi beceremez, ister ama yapamaz. Kimisi beceriklidir ama yaklaşmaz. Rahatını düşünür. Malum, insan haleti ruhiyesi farklı farklıdır. Dolayısıyla hizmet ehli %1'dir. Ama yük de onların üstünde döner. Meyveli ağaç taşlanır. Kusur da bulurlar, dedikodu da yaparlar. Çelme de takarlar. Şikayet de ederler. Ama insan ne yaptığını biliyorsa aldırmaması lazımdır. Hizmet sırasında bize düşen en önemli görev iyi adam yetiştirmektir. Tasavvufi eğitim, Resulullah Efendimizin yetiştirdiği insan kıvamına yakın insan yetiştirmektir. Yani İslam insanını yetiştirmek lazımdır. Hedefimiz İslam'a gönül vermiş, Allah'ın dinine hizmet edecek insanları yetiştirmektir. Bizim hedefimiz havada uçacak, suda yürüyecek insan yetiştirmek değildir. Yetiştireceğimiz insan iyi bir insan olmalı, istikamet ehli olmalı ve toplum için örnek olmalıdır. Mağazalar mallarını satmak için mankenlerin üzerine koyuyorlar. İnsanlar onu görüp beğeniyorlar. Bizim üzerimizde de İslam'ın yaşandığı görülmelidir. Tasavvuftan gaye işte bahsettiğimiz %1'i yetiştirmektir. Çünkü toplumun Allah'ın dinine hizmet edecek insana ihtiyacı var. İnzivaya çekilecek değil, toplumun içinde çalışacak insana ve idareciye ihtiyacı var. Evvela İslam diyorum, sonra tasavvufla derinleşecek ve zenginleşecek. Tasavvuf insanı tam bir gönülle hizmet eden insan haline getirir. Artık nefsi ona muhalefet etmez hale gelir. Efendim, nefs normalde kötülüğü emreder. Nasıl muhalefet etmez duruma geliyor? Nefs mutmainliğe geldiği zaman artık eski muhalefeti kalmıyor. Nefs yaratılış itibarıyla bir tarafı muhalif ve süfli. Normalde yaratılışında kötülük de olduğu için tabına göre hareket eder ve kötülüğü emreder. Hazreti Yusuf Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? "Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefs muhakkak insana kötülüğü emreder." İşte böyle bir nefisten, yani nefsi emmareden, nefsi levvameye geçmek lazımdır. Sonra Cenab-ı Hak'la muhatap olup, itminana erip, mutmainliğe geçmesi lazımdır. Sonra çıkabildiği kadar raziye ve merziye makamlarına ulaşılabilir. Bu makamlara çıkıldığı zaman imtihanlar yine eksik olmaz. "Ben baş olayım" dememek, nefsin son oyunlarına kapılmamak lazımdır. Je ne sais pas ne demek biliyor musun?
Bilmiyorum.
Bak işte bildin. Je ne sais pas, bilmiyorum demektir. İşte ben bilmiyorum diyebilirsen bilirsin.
Eğitim diliniz Fransızca mıydı?
Kuleli'de Fransızca eğitim aldık. Hava Harp Okulu'na gidince İngilizceye başladık. Yurt dışına gidince de gelişmiş oldu. Amerika'ya eğitim kursu için gitmiştik. 1961 ve 1962 yıllarında Texas, San Antonio ve Ohio Dayton'da kaldım. Küba krizinde ortaydım.
Manevi yola intisabınız nasıl oldu, nasıl karar verdiniz?
Yurt dışından döndükten sonra Kayseri'deyken beni Hacı Şaban Efendi'ye götürmüşlerdi. Tanıştıktan kısa bir müddet sonra tayinim Diyarbakır'a çıktı. Beni oranın görevlisi Hasan Ertürk abiye gönderdiler. Onun vasıtasıyla ev buldum ve onun sohbetlerine başladım. Hasan abi bir gün istihare yapmamı istedi. İstiharemde Esat Efendimiz'i gördüm ve sonra manevi dersimi aldım. Haftada bir sohbete gidiyoruz. Hasan Ertürk abi cehri zikre meraklıydı. Hatta "Ya Rabbi benim canımı zikir esnasında al" derdi. Sohbetlerden sonra zikir olurdu ve eve geç kalırdık. Hacı annemiz de o zamanlarda muhalifti. Resmi görevde olduğum için basılırız, dolayısıyla bana zarar gelir diye korkuyordu. Bazen beni "seni şikayet ederim" diye tehdit ederdi. Bir sohbet çıkışı saat 11 filandı. Eve geldim, anahtarı çevirdim, kapı arkadan kilitlenmişti. Kendi kendime "eh hacı, bugün sen eve giremeyeceksin" dedim. Gece kahvesine gittim, oturdum. Sabaha kadar şehirde dolaştım, hülasa sabahı ettim. Sonra camiye gidip sabah namazını kılıp eve döndüm. Kapı açılmıştı. İçeri girdim. Kahvaltıyı yapıp görevime gittim. Sonra aranızda mevzu olmuştur herhalde. Ben ona "sen bana niye kapıyı açmıyorsun" demedim. O da bana "sen neredeydin" demedi. Hatıra olarak kaldı. Hacı annenizin muhalefeti 1970 yılına kadar gitti. Hasan abi teşvik eder, hacca gittiği zaman yazdığı mektuplarda namaz telkininde bulunurdu ama etki etmedi. Kurmaylıktan emekli, şimdi Antalya'da bulunan Ayhan Bey o zaman tatbikat için Diyarbakır'a gelmişti. Onun konuşması etkili oldu. Ayrıca o sene Sandıklı Kaplıcalarında Sami Efendimiz'de 3 gün geçirmiştik. Orada valide annemizden etkilenerek hizmet kervanına dahil oldu. Nefs dersini bitirdikten sonra bu sefer o beni itelemeye başladı. "Sen niye daha çok hizmet etmiyorsun" diye. Bu arada 1971 yılında hastaneye yattım. Kan kanseri teşhisi koymuşlardı. Her gün kan veriyorlardı. 2 Ocak 1972 akşamı Gülhane Askeri Hastanesi'nde yatakta oturuyordum. Odada kimse yoktu. Birden hafiften bir ses "hadi kurtuldun" dedi. O günden sonra hastalığımın seyri değişti elhamdülillah. Daha sonra bir daha nüksetmedi. Yalnız alyuvar hücrelerinin ömrü vücutta 120 günmüş. Daha sonra kandan atılıyormuş. Yeni alyuvarların yapımına destek olmak için 4 ayda bir B12 iğnesi vurduruyordum. O kadar. Efendim, sizinle asıl konuşacağımız konular manevi eğitime dair konular. Bu eğitimle ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Mesela kalp nasıl selim olur? Kalp aynası nasıl berrak hale gelir, parlar? Kalp alemi nasıl çalışır? Kalpler zikirle parlatılır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar: "Günah işlersin, tevbe etmezsin, sonra tekrar işlersin, kalbin yavaş yavaş siyahlaşır ve zamanla kapanır. Tevbe eder, zikredersen kalbinin üzerindeki siyahlık kalkar." Yani zikir damlaya damlaya onu açar. Damla, mermeri nasıl oyuyorsa işte aynen öyle. Herkesin kalbinde menfi duygular da var, müsbet duygular da var. Bir muhitte devamlı şerir insanlar öne çıkarsa, diğerleri onlara ses çıkarmazsa, hakimiyet kötülerin olur. Kalpte de kötü hasletler artarsa, iyileri bastırır.
Ancak iyi insanlarla görüşüp bolca zikredilirse kalp aynası parlar. Zaten kalp parladığı zaman nefis de yola geliyor demektir. Kalp tasfiyesi ile nefs tezkiyesi usulüne göre beraber gidecektir. İşte o zaman feraset başlar. Efendim, kalp ve nefs eğitimi ayrı ayrı mı yürür? Birisi daha öncelikli midir? Bizim yolumuzda önce kalp vardır, sonra nefs. Kalp ve nefs eğitiminden hangisi daha zordur? Nefs eğitimi daha zordur. Onun için yolumuz kalpten başlar. Alınacak şevkle nefs kontrol edilmeye çalışır. Nefsin terbiyesi zordur. Sadece onunla uğraşırsan uzun riyazatlar gerekir. Ama bizde kalbe vurulan aşıyla mesafe çabuk alınır. Tekamül çabuk olur. Yani salikin teslimiyeti tam, muhabbeti ileri de, gayreti de kuvvetliyse, aynı zamanda harama, helale dikkatliyse süratle geçer gider. Efendim, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile belli mesafeler alınıyor. Fakat bir müddet sonra bakıyorsunuz, nefsi hareketler aniden tezahür edebiliyor. Bu nasıl oluyor? Yani nefs eğitimi hiç bitmiyor mu? Elbette nefs sahibi olduğumuz müddetçe bu eğitim hiç bitmez. Zaman içinde törpüleniyor, irade kuvvetleniyor ama eğitim bitmiyor. Onun için zor. Bir de huy, ahlak meselesi var. Yaratılıştan olan huyumuz iradenin önüne geçiveriyor. Kimin hangi noktada zaafı varsa imtihan da orada ortaya çıkıyor. Efendim, hadis-i kutsi'de ben kulumun tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü olurum buyuru diyor. Bu hal ne zaman, nasıl gerçekleşir? Eğer şahıs velayet makamında temkin sahasına girmişse ancak öyle olur. Temkin de evliyanın büyüklerinin ulaştığı bir haldir. Belki raziye, merziye safhasında. Mesela Sami Efendi Hazretleri'nin dünya yıkılsa kılı kıpırdamazdı. Musa Efendi üzülür ama belli etmezdi. Kibar evliyaullah Cenab-ı Hakk'ın muradı dışında hareket etmezler. Efendim, letaifin çalışması nasıl tezahür eder? Kişiden kişiye farklılık arz eder mi? Tezahürleri farklı olur. Letaiflerin çalışması şahsa göre değişir. Arazları değişir. Biz genelde şöyle yaparız. Karşına aldığın şahısta sadır sadıra gelince letaiflerine yönelir, röntgenini çekersin. Çalışıp çalışmadığını oradan görürsün. Arazlar ağlama, bunalma, çarpıntı şekillerinde kişilerin karakterine ve kabiliyetlerine göre değişir. Efendim, kalbi korumak nasıl mümkün olur? Ayrıca kalbi parlatmak için zikirden başka vasıtalar nelerdir? Açlığa riayet, helal lokma, sadıklarla beraber olma, gece namazına devam etmek, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak huşu içinde okumak, malayani ile meşgul olmamak, gafil kişilerle uzun süre karşılıklı oturmamak. Kalp değişken bir varlıktır. Her an değişir ve bulunduğu ortama uyar. Korumaya dikkat edeceksin. Ayarla oturup kalkmayacaksın. Girecek sayı manevi yoldan istifade etmek için denilerek mülakat burada bu ay noktalanmış. Gelecek ayki altın oluğun diğer sayısında mülakatın devamı aktarılacak deniliyor değerli gençler notla birlikte. Evet, mülakatı Selman Tan gerçekleştirmişti değerli gençler. Merhum Hacı Gedikli abi ile yapılmış bu mülakat. Ne zaman yapılmış hemen onu da paylaşalım. 13 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş bu mülakat ve bu ayda Altınoluk dergisinin bu sayısında yeniden siz değerli dinleyicilerimizin ve Altınoluk okurlarının istifadesine sunulmuş. Biz de paylaşmaya çalıştık sizinle. Evet,
bir başka yazıyla programımızı noktalayalım değerli dinleyiciler. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Medine Neresi başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Hurma bahçeleri, sıcağı, derin tarihiyle Medine coğrafyası bilinen bir yerdir. Müslüman olan için de, olmayan için de Medine maruftur. Bilineni tarif gereksizdir. Artık uzaydan izlenebilen bir şehir olarak da insanların cep telefonlarında bilinen bir şehirdir. Yolları, vadileri, bahçeleri, camileri hatta insanları uzaydan bile izlenebildiğine göre o Medine asla uzakta değildir. Tarihteki yerinde sabit durmaktadır. Tarihini merak edenler için tarihi, bahçelerini özleyenler için de bahçeleri oradadır. Hurmasıyla meşhur o Medine içinde bir Medine daha vardır. Öncesi Yesrib olan ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh ile beraber Medineleşen medeniyet merkezi Medine bizim Medine'mizdir. Hurma bahçelerinin Medine'si göz önündedir. Bilgisayara kadar girmiş avuç içinden sokaklarında dolaşılabilmektedir. Hurması bütün dünya şehirlerine ihraç edilebilmektedir. Resimleri evleri süslemekte, cami duvarlarına nakşedilmektedir. O Medine uzakta değildir. Ne unutuldu ne de unutulabilir artık. Göz kamaştıran mimarisi, yakan çölleriyle Medine dünyanın ortasında gibidir. Ağlamakta avunmak isteyenler için de Baki mezarlığı hemen oradadır. O Medine uzakta değil, hayal değil. Bizim bir Medine'miz daha var. Peygamber aleyhisselam efendimizin hicret ettiği yer, Kur'an'ımızın büyük önemli bir bölümünün inmesiyle nurlanan Medine. İlk cihat sancağının dikildiği Bedir'in komşusu, Uhud'umuzun yanı başındaki şehir. İlk orucun tutulduğu yer, ilk zekatın verildiği yer. Hacıların yola çıktığı ilk diyar. Suffa ashabını bağrına basan toprak. İlk defa ezanın göklere yükseldiği minaresiz ama bilalli mescidin şehri. Kadına zulmün yasaklandığı, faizin ayaklar altına alındığı, kölelerin efendileriyle aynı sofraya oturduğu, yalanın en ağır suçlardan olduğu tescil edilen, alkolün şeytan pisliği olarak ilan edildiği ve alkol fıçılarının sokaklara döküldüğü o şehir. Şeriatımızın insanlığın hidayet ve huzur kaynağı olarak kemale erdirildiği zaman ve mekanı kuşatan toprak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini dininin devletiyle buluşturduğu ve hükmü Allah'a veren idrakin söz sahibi olduğu yer. Allah'ı zikrin en güzel şekliyle dilleri neşelendirdiği, Allah yolunda şehadet adıyla ölümün yaşamak kadar hatta ondan da daha lezzetli görüldüğü meydanların şehri Medine. O Medine şimdi göz önünde değil artık. Enes'lerin, Ammar'ların, Yasir'lerin şehri olan Medine bugün kitaplarda var ama o isimlerle çocuklarını isimlendirenlerin hayatında yoktur ne yazık ki. Oradaki yasaklar delinmiş, oradan kaynaklanan emirler aksatılmıştır. Medine'de inşa edilen ahlaksa zedelenmiştir artık. Hacıların ziyaret edip hurma satın aldığı, misvaklar getirdiği yer vardır. Gecesi gündüzü gibi aydınlık bir şehir olarak durmaktadır. Nüfusu kalabalıklaşmış, pazarları yoğunlaşmıştır. Peygamber aleyhisselam efendimizin şeriatını yerleştirip gittiği, bidatlerin reddedilip sünnetin ihya edildiği Medine ise gözlerden ıraktır. Medine'de resimler çektirsin ziyaretçiler, bir zararı yoktur. Uhud şehitliği önünde develerin üstünde hatıra fotoğraflarına da diyeceğimiz yoktur. Bavullar dolusu hatıralar getirsin ziyaretçiler. Misbaklar, takkeler, tesbihler olsun olmasına da öbür Medine'nin şeriatı, ahlakı kaybolmasın. Bidatler yeşermesin, sünnet ihya edilsin.
İkisi de bizimdir. Bizim olmasına da biri bizim bedenimiz, biri de ruhumuz gibidir. Ruhsuz bedeni giydirip duruyor muyuz diye endişe etmek zamanı gelmiştir artık. Allah'ın haramları vicdanların insafına terk edildiği sürece ruhlar incinip duracaktır. Allah'ın farzları gönül işi olarak görüldükçe de ruhlar susuz kalacak demektir. Ezanların ses olarak yükseldiği ama etki olarak cılız kaldığı siteler, şehirler, Mus'ab'ın kurduğu Medine'ler değildir. Medine neresi acaba? Hurma bahçelerinin çokça bulunduğu yerler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının hayata renk verdiği yerler mi? Medine, Arap Yarımadası'nda bir yer adı mıdır? Yoksa iman güzergahımızda bir yol adı mı? Medine'yi bulmak zorundayız. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin Medine Neresi başlıklı makalesini aktardık. Son olarak değerli dinleyiciler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.